Eylül.
Ayrım 30.
Asıl kötülük ruhun hem isteyip hem dayanamamasında, bunda diye karar verdi. İnsanlarda hayat ve mutluluk için gerekli olan her şeyden bıkan ya da iğrenen bir hal vardı ki işte asıl hayatının çaresizliği bunu buluyordu. Hem ancak onunla yaşayacak, hem yaşayamıyor, işte ceza burada, sanki besiniyle zehirleniyor diye umutsuzluğa düşüyordu. Fakat sonra Suad'ın derin bir özlem bakışıyla maddi kaygılardan sıyrılınca ondan başka her şeyi unutuyor, o zaman hüzünlü geçen saatlerin öcünü almak istiyor gibi Suad'ı seviyor, sevmek istiyor, bütün bulutların dağılıp gittiğini görerek rahat ediyordu. Bir gün Süreyya İstanbul'a inmişti. Dönüşte onları yalnız bulunca Necip belki acılarının etkisiyle sandı ki Süreyya bir şeyler sezdiğinden gücendi. Zaten onun gelip kendisini Suat'la birlikte bulduğu zaman şüpheleneceğini varsayarak pek çok acı duyduğundan şimdi böyle bir belirti görünce içinde şiddetli bir alçalma hissetti. Ondan korkmak, onun gözünde haklı bir tiksinme görmek kendisine o kadar güç, o kadar dayanılmaz geldi ki uygunsuzluk yapmış olmayacağını bilse hemen kalkıp kaçacaktı. Fakat zorunlu olarak kaldı ve gecesi acılarla dolu, yakıcı bir gece oldu. Yemekte Süreyya bağdakilerin konağa indiklerini anlatıyordu. Necip bundan yararlanarak hemen şimdi aklına geldiği halde önceden karar vermiş gibi kendisinin de artık yarın İstanbul'a ineceğini haber verdi. Süreyya'nın öyle ya artık iyice kış geldi bakalım belki haftaya biz de ineriz demesi onu ferahlattı. Çünkü İstanbul'a gidince süreceği karışık hayattan şimdiden ürküyor, şimdiki acılarına bu gelecekteki kaygının da bir etkisi oluyordu. Buraya gelip gitmenin nasıl yorucu, dayanılmaz bir işkence hayatı olacağını daima bir elem titreyişiyle düşünürdü. Fakat Suad'ın İstanbul'a inmeyi hiç istemediğini onun kaç defa söylediği sözlerden bildiği için bu söz üzerine ona baktı. Suad oraya giderlerse Hacer'in yanında her şeyin mahvolacağını düşünerek Süreyya'nın kışı köyde geçirmek isteğine seviniyor, İnmek istememesi halinde de onu kandırıp burada kalmaya karar veriyordu. Onun için önce Necip İstanbul'a ineceğini söyleyince, önceden kendisine haber vermediğine gücenmiş bir bakışla ona bakarken, Süreyya'nın da o sözleri işitince iki darbe arasında sersem gibi kalarak ancak bir süre sonra sorabildi. Onun için hani kışın kalıyorduk? Süreyya çatalındaki et parçasını bıçağının ucuyla hardal sürmekle meşgul, omuzlarını bir gülümsemeyle kaldırarak "Kalıyorduk, kalıyorduk ama şimdi kalmayacağız." dedi. Ve sonra neden göstermek için artık burada sıkıldığından, havaların kötü gitmesinden uzun uzun yakındı. O anlatırken karşısında ne yapsa Süreyya'yı kandıramayacağını ilk defa hisseden ve birden gelen bir öfkeyle gözleri kararan Suat, "Lakin siz kendiniz asıl bundan dolayı istemiyor muydunuz?" dedi. Süreyya sonunda güçlü bir neden gösteremeyince kaleminden söz etti. Artık bu kadar zaman kaleme gitmemenin iyi olmadığını, bu kadar hastalık bahanesinin kötü karşılanacağını anlatıyor, fakat kendisi de anlayacak kadar masal söylediğini görülüyordu. Suat bu yalanlardan, bu kararsızlıklardan, bu nazlılıktan birden son derece öfkelenerek, Süreyya istese bunların hiçbirinin kendisini bir kararından vazgeçiremeyeceğini bildiği için umutsuzluğa kapılarak elinde olmaksızın yüzünde beliren yakınmalı bir ifadeyle "Hiç de değil, gitmek istiyorsunuz ondan, bunlar hep kuru bahaneler" diye karşılık verdi. O zaman Süreyya saklamayı pek başaramadığı öfkeli bir sesle Suat'a dönüp "Eve gitmek istiyorum, işte bunun için gideceğiz." dedi ve "Daha bir diyeceğiniz var mı?" der gibi baktı. Bu "Susunuz" demekti. Suad'ın şu hakaret altında nasıl sararıp ezildiğini, nasıl gözlerinin dolduğunu gören Necip için bu hem son derece bir acıma hem son derece öfkeyle karışık acılı bir duygu oldu. Önce konumunu son derece nazik buluyor, Süreyya'nın kendisini kıskandığını sandığından onun bu haline kendisinin neden olduğunu düşünüyordu. Sonra Suad'ı o kadar yüce görmeye alışmıştı ki ne istese yapabilir sanır, onun istediği bir şeyin reddedileceğini düşünemezdi. Bundan dolayı şimdi onu böyle güçsüz, aşağılanmış görünce dayanamıyordu. Ve kocasına daha çok hak verdiği için Suad'ın böyle hıyanet üzerinde tutulup kendisini bile suçlu görünmesine memnun oluyor. Böyle onu güçsüz görünce hain olarak görmüş gibi olma saflığından emin, duygularında gururlu olsaydı bu kadar sessiz ve güçsüz olamayacağını düşünerek onu o kadar yüce gördükten sonra böyle küçülmüş bulmak ona pek acı geliyordu. Fakat onun kendi mutluluğu için, kendisi için uğraştığını ve şimdi gözlerinde toplanıp serpilenmeyen zavallı yaşların kendisi için döküldüğünü, bu aşağılamaya kendisi için dayandığını görerek, "Zavallı Suat, bak seni ne çıkmazlara soktum," diye yanıyordu. Sonra bir aralık Süreyya'ya kızdı. Bütün bunları onun için çektiğini, o olmasa acılarına neden olan şeylerin bile kendisini mutlu edeceğini görerek, "Madem ki o beni istiyor, ben de onu niçin?" demek istedi. Halbuki asıl bu işte felakete neden olan biri varsa kendisi değil miydi? Onlar mutlu ya da rahat otururlarken kendisi gelip o sakin yuvalarını mahvetmemiş miydi? Yemekten sonra bu acı düşüncelerle, yorgun zihinle onların sessizlik ve sıkıntılarını ancak oyalayarak kendisini bekleyen arabaya atlayınca kurtuldum sandı. Fakat asıl azabın bundan sonra başlayacağını görüyor, ne olacağını merak ederek hep kötü, hep azaplı buluyordu. O böyle her şeyden bezgin, ağlamaklı giderken Suat tam tersine son derece ateşle mutluluğunu savunmaya hazırdı. Bunun için Süreyya'ya yeniden ricaya başladı. Onu dayanıklı görünce biraz ateşli davrandı. "Ben gitmem," demek, bunu bahaneler bulmak için yoruldu. Bu bütün hayatlarının ilk kavgasıydı. Süreyya bu inada, bu şiddete önce şaştı. Sonra kızdı, soğuk, kesin davrandı. Başarı umudu sönen Suat gittikçe acı, işe yaramaz bir karamsarlıkla kalacağını anlayarak kanlı bir öfke içinde boğuluyordu. İlk defa olarak kendisini savunmak için her şey hazır, birbirlerini kırabilecek yabancı iki düşman gibi bakıştılar. Ve bundan yalnız Suat yaralı çıktı. Onu en çok harap eden, yaralayan şey Süreyya'nın yalnızca bir istese kalabileceği sorunuydu. Ve yalnızca istemediği için kendisini bu kadar kırdığını görünce yüreğinde bir öç ihtiyacı doğuracak kadar hırslanıyordu. Aklına Süreyya'nın babasından yakınmalarının ve nefretinin nedeninin de bu hükmetme duygusu olduğu gelerek bunun için yakınıyordu. "Şimdi işte kendisi aynı şeyi bana yapıyor," diye ona, "Lakin demek ki sen de kötüsün, kendin ona kötü demiyor muydun, öyleyse kendin için yapıyorsun," diyeceği geliyordu. Demek herkesin başkasında yakındığı şey kendisinde bulunabiliyor ve bunu fark etmeyerek başkalarında suçladığı şeyi kendisinde olağan görüyordu. Ama niçin bunu onun yüzüne haykırmıyorlardı? İşte kendisi bunu haykıramayacak mıydı? Ve onun bu haksızlığı altında kalıp haykırmadıkça hiddetinin çoğaldığını, boğulduğunu hissediyordu. Ömründe ilk defa evliliğin anlamı önünde güçsüz ve sessiz kalıp sonunda anlamak zorunda kalıyordu. Koca denilen birinin haklı haksız keyfine esir olmaktan başka bir şey olmayan, mutlu denilenleri ise onun her türlü heveslerine şartsız boyun eğmekten başka bir şey olmayan evlilik ona tiksindirici geliyordu. Artık Süreyya ona bir düşman görünüyor, şimdiye kadar da böyle miydi diye şaşıyordu. O zamana kadar hiç böyle bir fırsatla bunu anlamamıştı. Çünkü hep söz dinlemişti. Hep onun isteklerini daha ortaya çıkmadan keşfetmeye, yerine getirmeye çalışmıştı. Demek kocasının kendisine dost ve uysal gelmesinin nedeni buydu. Aslında işte bu gece göründüğü gibi bencil ve soğuktu. Demek o kadar zaman onu tanımayarak boş yere güvenli ve mutlu olarak yaşamış, dış görünüşlere mutluluk adını verip memnun ve mutlu olduğunu sanmıştı. İşte onda hiç beklemediği huylar, kötülükler vardı ve bunlar fırsat düşmediği için görünmemişti. O zaman başını ellerinin içine alıp Ben bunu bilmiyormuşum. Bütün başka bir adammış diye sızlandı. Korkuyordu. Onunla geçen hayatı, ona olan güveni için korkuyordu. Nasıl yaşamışım ya Rabbim diye titriyordu. Acaba hayatımı yönetmeye yeterli miydi diye düşünerek başka biri olsa daha mı mutlu olacağını kuruyordu. Sevmiş miydi? Kendisini sevmiş miydi? İşte bugüne kadar bundan eminken şimdi şüphe ediyor, hayır diyordu. Bir kadının ömründe seçkin ve sevimli bulduğu bir adam tarafından sevilmek isteyeceği kadar, her şeyi feda edecek kadar sevmemişti. Bunu görüyordu. Her şeyi feda etmek değil, bir isteğine bile kıyamıyordu. Bu ya çocukça devam eden bir heves ya da alışkanlıktı. Ve kendisi bunu bir karı koca sevgisi sanmıştı. Demek o yalnızca bir oyuncak, hem de onun bile gülünç bulduğu bir oyuncak olmuştu. Yalnız kendisi için, kadınlığı, kalbindeki sevgisi için mi? Hayır, bin kere hayır. Onu bir dakika seven adam bu geceki hakareti yapmazdı. Sevseydi Necip'in bakışları gibi bakışları, onun ruh hamleleri gibi özlemli ve aşık bakışları olacaktı. Böylece ömrünün en güzel, mutluluk ve sevgiye en layık zamanlarının aldanarak geçip ziyan olduğunu görmek, hiç olmazsa biraz mutlu oldum diyememek düş kırıklığı onu yıkıyordu. Kendisi yumuşak huylu, cana yakın, itaatli olmasaydı bu kadar bile rahat edemeyeceğini, ne olmuşsa kendi budalalığından, itaatinden olduğunu görmek onu acı bir öç hırsıyla, derin bir ağlama ihtiyacıyla sarsıyordu. Bu ihtiyatla birlikte şimdi zorunlu olarak İstanbul'a gidince her şeyin de biteceği konusunda acı bir kuşku vardı ki ne yapsa bu süremezdi. O kadar ki 3 gün sonra taşınmak gerekip üzüntüsünden gözyaşlarını tutamayarak evden çıkarken hayatının bütün mutluluğu burada geçmiş, burada bitmiş gibi bir acıyla yüreği titredi. Vapur birçok defa o kadar umut ve istekle işittiği düdüğünü bu sefer acılığıyla yüreğini oynatarak keskin keskin öttürüp iskeleden kalktığı zaman her şey bitti dedi. Karamsarlık ve umutsuzluk gittikçe öfke halini alıyor, bir hırs ve hiddete bir şey yapmak mümkün olmadığı için adeta delilik derecesine gelen bir hiddete çevriliyordu. Herkes kendi değersiz ve yoksun mutluluğunu bile çok görüp nesi varsa elinden almaya birleşmişler gibi acı duyarak, vapur uzaklaştıkça ve uzaklaşarak o kadar sevilmiş ve mutlu olunmuş yerleri hem gösterip hem acı acı elinden alır gibi uzaklaştırdıkça öfkesinin bir kin haline çıktığını fark ediyordu. Ah, artık her şey bitmişti. Her şey, her şey. Artık en son günlerdeki o zehirinde bile bir hayat olan kaygılar, heyecanlar hepsi bitmişti. Çünkü oraya gidince her şeyin olanaksız olduğunu, hatta Necip'le konuşmanın bile mümkün olmayacağını şimdiden yalnızca düşünerek görüyordu. Hacer'in gözü önünde onlar, hatta bakışlarıyla bile görüşemeyecekler, en küçük şeylerden, hatta yoktan anlamlar çıkarılarak, bir şey bilmeden, yalnız uzaktan koku alarak, o iftirayı icat eden insanlar arasında artık kendi sözlerinden bile korkmak gerekecekti. O zaman hiddetli, gazaplı, peki olsun, ne olursa olsun demek isteyen bir isyanla başını kaldırıyordu. Zorlarlarsa ne olursa olsun derken her şeyi gözü alabilecek bir haldeydi. Ne söylerlerse söylesinler, hiç önem vermeyeceğim, bir suçum, bir günahım olmayınca demek istiyordu. Fakat bunun ne kadar zayıf ve güçsüz bir savunma olduğunu kendi vicdanınca inkar edilmez bir biçimde görünce, bu kadar yüke dayanamayan başının ağırlığı içinde her şeyden bıkkınlık getirerek ölüyordu. Ah, niçin serbest değildi? O zaman gidip Necip'e işte seninim diyebilecekti. O zaman gösterecekti ki yönetimi kendi elinde olan hayatını, isteği ve seçimiyle onun eline bırakıp emanet ediyor. Sonra düşündü ki asıl şimdi bunu söylerse bir şey feda etmiş, bağlılığının şiddetini ancak bu fedakarlıkla göstermiş olacaktı. Fakat şimdi bu mümkün değildi. Yalnız Süreya değil, Süreya olmasa bile bunu söyleyemeyeceğini hissediyordu.
Ayrım sonu.